Acegan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Pek muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, yine bir Acegan Mektupları köşesinde beraberiz. Bugünkü inşallah sohbetimizin konusu tasavvufun sülük esnasında ilmin yeri olacaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Rabbi zidni ilme diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'tan ilim istemesini emretmiştir. Bu sebeple hangi mertebede olursa olsun bütün Müslümanlar için ilim en önemli bir maneviyat yolunda gıdadır. Bu sebeple muhterem kardeşlerimiz, İslam ve tasavvuf kesinlikle ilmi böyle bir fazlalık, hele bazı sufilerin dediği gibi zahirdir, kışırdır şeklinde küçük görmez. O yüzden inşallah bugün İmam Rabbani'nin bu sahada bizlere olan tavsiyelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri 48. mektubunda: Allah Teala peygamberlerin efendisi aleyhisselam hürmetine din düşmanlarına karşı olan mücadelenizde yardımcınız olsun. Dervişlere iltifat dolu mektubunuzu okumakla şereflendim. İlim öğrenen talebelere ve tasavvuf yoluna çalışan gençlere sarf edilmek üzere bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. İlim öğrenen talebeleri tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışan müridandan önce yazdığınızı görünce çok sevindik. İlim talebesini ileride tutmak ve onları önce zikretmek, şeriatı yüceltmek anlamına gelir. Zira onlar dinin bekçileridir. İslam, şeriatı ve Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği din, onlar sayesinde ayakta durmaktadır. Muhterem dinleyiciler, İmam Rabbani bu mektubunu Muhammed Muvaffak adlı bir sevenine yazmış. Ve hakikaten burada ilk cümlesi çok önemli. İslam düşmanlarına karşı olan mücadelenizde Allah yardımcınız olsun diyor. Demek ki hakikaten mücahit bir insanmış. Bugün de günümüzde İslam düşmanları her tarafta İslam'ın aleyhine çalışmakta. Ve onların da en büyük gayreti İslam'ın öğrenilmemesi hususunda. Kur'an öğrenilmesin, İslam öğrenilmesin, Müslümanlar İslam'dan cahil kalsın da böylece İslami hayat unutulsun, gitsin istiyorlar. Bu sebeple bugün yapılması gereken belki hayırların en büyüğü Kur'an kursları, İmam Hatipler gibi İslami eğitim veren okulları, kolejleri desteklemek. Zira gençlerimiz İslam'ı öğrendikçe Allah'ın izniyle İslam daha güzel yaşanacak. Tasavvuf da herkese daha güzel yaşanacaktır. Zira cahil bir sufi İslam'a faydadan çok maalesef çoğu zaman zarar getirmektedir. İmam Rabbani Hazretleri bu sebeple ilim ehline yapılan harcamaları çok büyük bir hayır olarak görür. Ve şöyle buyuruyor mektubunda: milyonlarca sadaka vermek, hayrat, hasenat yapmak herkese müyesser olabilir. Halbuki İslam'ın meydana çıkmasına çalışmak nefsin istemediği bir şeydir. Buna çalışan nefsiyle cihat etmiş olur. Tabii burada muhterem kardeşler, muhterem dinleyiciler, şunu görüyoruz. İnsanların bir kısmı yaratılış itibariyle zengin ve cömert olabilmekte. Ve bazen hakikaten gayrimüslimlerde de görüyoruz bunu. Milyarlarca lirasını bazı hayır işlerine veren fazilet ehli insanlar görüyoruz. Ama onların yaptığı infak ne kadar yerinde ve güzel olursa olsun, imama göre en büyük infak, en büyük hayır İslam'ın meydana çıkması, İslam'ın yayılması ve İslam'ın sadasının daha gür duyulması için yapılan harcamalardadır. Zira bu tür harcamalarda hem cömertlik, infak sevabı vardır, hem de İslam'ın yayılması için, davet için bir gayret vardır. Bu sebeple hali vakti yerinde olan kardeşlerimiz hayır yaparken muhtelif hasenat, hayır çeşitleri arasında dini kuruluşları, medreseleri, mektepleri, Kur'an kurslarını desteklemek için de özel bir bütçe ayırmaları çok yerinde olur. Zira İmam Hazretleri bu konuda bizlere sık sık uyarıda bulunuyor. Zaten elhamdülillah günümüzde bu Nakşi yolunun, bu güzel aydınlık yolun takipçileri, temsilcileri dünyanın dört bir köşesinde, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Afrika'da, Aceh'de, Balkanlar'da hep ne yapmakta? Hep İslam'ın sesinin daha gür duyulmasına hizmet eden, efendim İslam'ın yayılmasını amaçlayan dini kurumlara, dini eğitim veren kurumlara yatırım yapmakta, infaklarını daha çok bu taraflara kaydırmaktadırlar. Bu ise inşallah hem o kardeşlerimizin ahiretine hem de diğer İslam'dan habersiz insanların İslam'ın merhametiyle, rahmetiyle buluşmasına vesile olması açısından çok çok önemlidir. Bir büyüğümüzün ifade ettiği üzere imanın meyvesi merhamettir. Merhamet de esasında en çok kime gösterilmeli? Dinden, imandan habersiz ve uzak yaşayan insanlara gösterilmeli. Zira biz bir insanın caddede, sokakta tehlikede olduğunu görsek, bir araba çarpacak olsa ne yaparız? O insanı elinden tutar, bir kenara çekeriz. Bir yangın görsek, imkanımız varsa o yangından bir çocuğu, bir insanı kurtarmaya çalışırız. Ama bugün maalesef insanlığın büyük bir çoğunluğu İslam'dan uzak, küfür ve şirk içinde yaşarken onlara karşı merhametsiz davranmak, yani onlara İslam'ı ulaştırmamaya gayret etmemek hakikaten katı kalpliliktir. Bu yüzden Allah-u Teala hepimize bir davet, İslam'ı yayma ve İslami efendim kurslar, Kur'an kursları, mektepler açma hususunda bir şuur nasip eylesin. İmam Rabbani tekrar mektubunda bu yolda yapılan infakları şu şekilde övüyor. Fakat İslam'ın öğrenilmesi, şeriatın desteklenmesi için para sarf etmek şüphesiz çok kıymetlidir. Bu niyet ile az bir şey vermek, bu niyet olmadan sarf edilen milyonlardan daha kıymetlidir. Kıyamet günü herkese şeriattan sorulacak, tasavvuftan sorulmayacaktır. Burada İmam Rabbani Hazretleri yine önemli bir prensibe bizleri götürüyor. Şöyle ki, kıyamet günü bütün insanlık İslam dininin imanından ve şeriatından, farzlarından, haramlarından sorumlu olacaktır. Tasavvuf tabii ki nafile olduğu için biraz daha daha çok maneviyat isteklisi, insanlara efendim mahsus bir iştir. Bu sebeple evveliyatla hepimize gerekli olan tüm insanlığa İslam'ı ulaştırmaktır. Tasavvuf tabiri caizse bunun bir üst mertebesidir. Sanki doktora yapmak, yüksek lisans yapmak gibi herkese farz olmayan ama yapıldığında çok güzel olan bir şeydir. İmam Rabbani devam ediyor muhterem dinleyiciler. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak ancak şeriata uymakla olur. İnsanların en iyileri ve seçilmişleri olan peygamberler herkesi şeriata çağırmıştır. O büyük insanlar İslam'ı öğretmek için gönderilmiştir. O halde en kıymetli ibadet, insanlara yapılacak en büyük iyilik, İslam'ın ahkamının öğrenilmesine, yapılmasına çalışmak, onun yaşanmayan hükümlerini tekrar canlandırmaktır. Evet muhterem dinleyiciler, burada İmam Rabbani Hazretleri çok önemli bir meseleye dokunuyor. Şöyle ki, günümüzde pek çok İslam'ın hükümü, ahkamı unutulmaya başlandı. Zekat vermek pek çok zengin Müslüman kardeşimizin aklına bile gelmiyor. Hele üşür, pek çok çiftçi kardeşimizin hiç aklının ucundan bile geçmiyor. Yine gerek televizyon, gerek basın yayından efendim takip ettiğimiz kadarıyla insanların büyük kısmı ar edep konusunda, tesettür konusunda, ne bileyim daha pek çok konularda İslam'ın emirlerini ve yasaklarını göz ardı edebiliyor. Bu sebeple Bugün günümüzde belki yapılacak en büyük iyilik, Allah için yapılacak en büyük iyilik, İslam ahkamının öncelikle öğrenilmesine çalışmaktır. Zira İslam'ı öğrenen insan inşallah onu bir şekilde yaşayacaktır. Yaşamak için demek ki öncelikle İslam'ın öğretilmesi, öğrenilmesi hepimizin üzerine bir farzdır. Devam ediyor İmam Hazretleri. Bilhassa şu zamandaki İslami esaslar yıkılmaya terk edilmiştir. Bu zamanda Allah Teala'nın emirlerinden bir tanesinin yerine getirilmesine sebep olmak, binlerle, milyonlarla lira sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü dinin esaslarını ayağa kaldırmak, peygamberlere sallallahu aleyhi ve sellem uymak, onların vazifesine ortak olmaktır. Hakikaten muhterem dinleyiciler, İmam Hazretleri'nin ifade ettiği üzere, o günde, bugün de, insanlığın her döneminde İslam'ın bazı esasları yıkılmaya, terk edilme durumunda olmuştur. Bugün bir İslam'ın emrini teşvik etmek, onun yerine getirilmesine vesile olmak, binlerle imamın tabiriyle milyonlarca hayır vermekten, sadaka vermekten daha sevaptır. Niçin? Çünkü bu iş peygamberlerin mesleğidir. Yani bu alemde en kutsal, en büyük vazife insanları İslam'a, hidayete çağırmaktır ve bu da peygamberlerin vazifesidir. Eğer biz bu konuda karınca kaderince hizmet edebilirsek inşallah peygamberlerin efendim siretine, suretine uymuş oluruz ve onların derecelerine yakın ahirette de inşallah yüce makamlara kavuşuruz. Hatta İmam Rabbani Hazretleri bu konuda hani bazı sufilerin yaptığı eleştirilere de cevap veriyor. Zira bir kısım ulemamız geçmişte de bugün de bildiği halde İslam'a efendim tam olarak uymamakta, bildikleriyle amel etmemektedir. Peki onların bu kötü haline bakıp da ilimden uzak mı duralım? Onlar zahirci, kışırcı diyerek ilme yönelmeyelim mi? İmam Hazretleri bu konuda da hani insanların kafasında oluşabilecek soruya da şöyle cevap veriyor. Eğer ilim talebesi nefsinin elinde esirdir, nasıl olur da nefsinin elinden azade olmuş, yani kurtulmuş, sufiden daha önce zikredilir diye merak eden varsa, bunun hikmeti de şudur. İlim talebesi kendi nefsinin elinde esir olsa bile o insanların kurtuluşuna sebeptir. Nefsine uymakla, kendine zarar vermekle beraber herkes onun ilminden faydalanır. Kendini yakarsa da başkalarının kurtulmasına vesile olur. Sufi ise nefsinin elinden kurtulmuş olsa bile o sadece kendisini kurtarmıştır. Tabi burada muhterem dinleyiciler, İmam Hazretleri'nin işaret ettiği sufiler, yani herhangi bir hizmetle meşgul olmayan, insanların kurtuluşuna, İslam'ın, Kur'an'ın öğretilmesine katkıda bulunmayan, daha çok pasif karakterli sufilerdir. Bunlar bir kenara, bir köşeye çekilmiş, belki tesbihatla, zikirle efendim Allahü Teala'ya ibadet etseler de toplumun kurtuluşuna fazlaca katkıları olmayan kimselerdir. Bu sebeple İmam Hazretleri her ne kadar her bildiğine amel etmese de ilmi yaydığı için kendilerini yakan mumuma benzetiyor bu tür insanları. Onlar her ne kadar diyor yanıyorsa da, yani kendilerine faydası olmasa da, toplumu, ümmeti aydınlattığı için bu ilim talebeleri kötü görülmemeli. Onların ufak tefek eksikleri, hataları büyütülmemeli, reklam edilmemeli diyor. Ve devam ediyor. Sufi ise nefsinin elinden kurtulmuş olsa bile o sadece kendisini kurtarmıştır. Onun halka bu manada faydası yoktur. Çok sayıda insanın kurtuluşu kendisine bağlı olan birinin iyiliği ve felahı sadece kendisiyle sınırlı olan kimseden üstün olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçektir diyor İmam Hazretleri. Peki muhterem dinleyiciler, hem sufi olup da hem de ilim ehli olan, davet ehli olan insanlar yok mudur? Elhamdülillah bugün de pek çok güzel örneklerini görüyoruz. Her dönemde, her çağda, hele hele Nakşi silsilesinin meşayihinde bunları çoğunlukla görmekteyiz. Yani kendisi maneviyat ehli, seyri sülük ehli, aynı zamanda Kur'an ehli, ilim ehli, yani zahirle batını bir arada cem etmiş insanlar var. İşte İmam Hazretleri şimdi sözü onlara getiriyor ve şöyle diyor: fakat sufi fena ve beka seyri, fakat sufi fena ve beka ile seyri anillah ve seyri billah makamlarını geçtikten sonra halkı davet etmek için aleme geri dönerse, o da şeriatın tebliğcileri sınıfına dahil olur. Şerefli alimler hükmünde kabul edilir. Bu davetle peygamberlik makamından bir nasip alır. Böylesi Zülcenaheyn bir mazhariyet, ayette belirtildiği üzere Allah'ın özel bir lütfudur. Demek ki muhterem dinleyiciler, Allah-u Teala bazı kullarına ilim veriyor. Bazı kullarına manevi haller veriyor. Ama bir kuluna, bazı kullarına da bu her iki kanadı verirse, hem ilim, amel, hem de manevi hali verirse, bu Allah'ın çok özel bir lütfu olmuş oluyor. Bu manada sufiler, tasavvuf sever kardeşlerimiz buna dikkat etmeli. Hem ilim ehli, hem de hal ehli olmaya çalışmalı. Yoksa bazı cahil insanların iddia ettiği gibi tasavvufu ilimden, zahiri ilim diyerek, ilimleri küçümseyerek uzak tutmak hakikaten çok büyük bir cinayettir. Allah Teala hepimize hem ilmi, ameli, hem de manevi halleri beraberce nasip eylesin. Yani zahir ile batını beraberce götürmeyi hepimize nasip eylesin. Toparlamak istersek muhterem dinleyici kardeşlerimiz, bu mektupta İmam Rabbani Hazretleri ilim, amel ve manevi haller dengesine bizi efendim dikkatimizi çekiyor ve ilimsiz bir manevi hayatın mümkün olmadığını, şeriatı yaşamadan, şeriatı öğrenmeden insanın maneviyat yolunda ilerleyemeyeceğini bizlere ifade ediyor. Hatta bir mektubunda daha önce de geçmişti. Buyuruyor ki, biz diyor Allah Resulü'nün sünnetine, Kur'an'ın ahkamına uyduğumuz sürece hiçbir manevi hal yaşamasak buna hiçbir önem vermeyiz. Tam tersine sünnete uygun yaşamasak, sünnete zıt işler yaptığımız halde bazı manevi zevkler, manevi haller yaşasak bundan da üzülürüz. Zevk almayız diyor. Niye? Çünkü şeriata, sünnete, Kur'an'a uyulmadan yaşanan, elde edilen manevi haller, Allah korusun, istidraç olabilir. Allah Teala bazen saptırmak istediği kullarına, onların haram işlemesine rağmen, farzları yerine getirmemesine rağmen, onlara bazı manevi haller, bazı kerametler yaşatabilir. Bu, onun daha çok ayağının maneviyattan ve haktan kaymasına vesile olur. Bu sebeple Allah Teala hepimize ilim, iman, amel dengesini bir arada götürmemizi sağlasın ve ilim kurumlarına, efendim Kur'an kurslarına, imam hatiplere, daha diğer medreselere, her tür İslam'ı öğreten müesseselere, kurumlara, vakıflara yardımcı olmayı hepimize nasip eylesin diyerek inşallah bu mektubumuzu burada sonlandırıyoruz. Biraz sonra bir başka mektubumuza geçeceğiz.
İlim bilmektir, ilim kendini bilmektir. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Okumanın kişi hakkı bilmektir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, abir kur Şun okudun bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. 28 hece okursun uçtan uca. 28 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Elbisinden iyice bir gönüle girmektir. Elbisinden iyice bir gönüle girmek.
Hacegan'dan mektuplar devam ediyor.
Muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, tekrar beraberiz kısa bir aradan sonra. Bu bölümde inşallah önceki bölümde ilimden bahsetmiştik. İnsanın ilim öğrenmesini öncelemiştik. İnşallah şimdi de biraz da kendimizi öğrenelim. Hani hadisi şerifte buyuruluyor, kendini bilen Rabbini bilir. Bu hadisi şeriften yola çıkarak inşallah İmam Rabbani'nin 99. mektubunda insanın seyri sülük macerası anlatılıyor. İnsan nefis ve ruhtan biliyorsunuz müteşekkil. Her ikisinin özelliği farklı. Nefis daha çok bizim toprak tarafımız. Behimiyet, hayvani, şehvani tarafımız. Ruh ise ve nefaktu fihi min ruhi ayetinde buyurulduğu üzere ilahi canipten gelen Rabbani bir latife. İşte insanın da bunları öğrenmesi ve seyri sülüke girerek kendini o toprağın tortusundan, kalıntısından, kötü ahlakımızdan tasfiye etmesi gerekiyor. Allah-u Teala esasında bu ruhu, nuru toprakla, o karanlık zulmaniyetle birleştirmekle kendi hilkatindeki o sanatını bizlere göstermiş oluyor. Bu sebeple insanın öğrenmesi gereken ilimlerin başında da herhalde en önemlisi kendi nefsiyle, ruhuyla alakalı olan bilgiler olsa gerektir. İmam Rabbani Hazretleri işte bu bizim vücudumuzdaki toprak ile ruhun beraberliğini şöyle anlatıyor 99. mektubunda. Azizim, bu meselenin anlaşılabilmesi için öncelikle birkaç konunun iyi bilinmesi gerekir. Şöyle ki, manevi terakki ve yücelme yolu bu maddi bedenle irtibata geçmeden önce insan ruhuna kapalıydı. Ruh sanki bir zindanda bağlı ve hapsedilmiş durumdaydı. Halbuki insan ruhuna çok kıymetli bir cevher yerleştirilmiş idi. Bu cevher ruhun dünyaya inmesi, orada arınarak tekrar hakka yükselme kabiliyetidir. Aslında insanın meleklere üstün olmasının da sebebi budur. Demek ki muhterem dinleyiciler, Allah-u Teala sadece ruha veya sadece bedene terakki imkanı vermiyor. Bu sebeple melekler binlerce seneden beri Allah Teala'ya ibadet etseler de manevi derecelerinde bir terakki olmuyor. Hatta insanın yaratılmasını anlatan o Bakara suresindeki ayetlerde melekler itiraz ediyorlar, değil mi? Diyorlar ki, ya Rabbi biz sana, seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Ne gerek var insanın yaratılışına? İnsan kan döker, zalimdir, cahildir. Buna rağmen Allah-u Teala ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim diyor. Ve insanın diğer mahlukattan üstün olduğunu ifade ediyor. İşte İmam Rabbani'nin de dikkat çektiği mesele budur. insan ruhlar alemindeyken yükselme aynı meleklerde olduğu gibi manen terakki etme kabiliyeti yoktur. İnsan ancak bu dünyada bu beden ile beraber terakki edebilir. Eğer o bedenden gelen o hayvani şehvani duygulara karşı koyabilirse, ona kulak vermez de ruhun efendim sesine, vicdanın sesine kulak verirse, o zaman nice manevi hallere erişir, Hakk'a geri dönme imkanına kavuşur. Böylece de İmam Rabbani'nin ifade ettiği üzere meleklerden daha üstün olur. Böylece İmam Rabbani Hazretleri ruhun nefis kafesinde olmasını bir olumsuzluk olarak değil de bir fırsat olarak görmekte. Zira insan ancak bu bedenle eğer iradesi, efendim azmi, kararı sağlam olursa Allah-u Teala'ya vasıl olacaktır. Şöyle ifade ediyor yine 99. mektupta. Hak Sübhanehu ve Teala lütuf ve keremiyle o nurani cevheri bu zulmani bedenle birleştirdi. Nur ile karanlığı, emir alemi ile halk alemini bir araya getiren Allah Celle Celaluhu bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Çünkü muhterem dinleyiciler, hakikaten ruh ile maddeyi, o nur ile zulmeti bir araya getirip onları bir vücutta cem etmek, o zıtları bir araya getirmek hakikaten Rabbimizin azametini, büyüklüğünü, ilmini, hikmetini ispat eder. Devam ediyor İmam Hazretleri. Ruh ve nefsin tabiatı birbirine zıt olduğundan Allah Teala bu beraberliği sağlamak için ruha nefis ile alaka kurma ve ona aşık olma nispeti verdi. Ki böylece aralarında bir uyum olsun. Demek ki insanın kendini sevmesi, kendi menfaatini sevmesi esasında bir hikmete mebni. Nedir bu hikmet? Ruh ile nefis bir arada beraberce yaşayabilsin. Eğer ruh da nefsin o kötülüklerini bildiği için kendi yani bu benlikten kaçsaydı, insanın bu hayatı idame ettirmesi mümkün olamayacaktı. Ruh Rabbani bir latife, latif bir varlık olduğu için ilgi duyduğu, yöneldiği her şeyin sevgisini anında içselleştirip ona aşık oluyor. Bu sebeple çoğu insanda esasında ruh daha üstün olması gerekirken bakıyoruz ki ruh nefse olan sevgisinden dolayı onun esiri oluyor ve insanı Allah Teala'ya, yücelere, yükseklere götürmek yerine nefsin efendim peşine takılıyor. Mesnevi'deki o hikayesini hatırlarsak sanki kocaman güçlü bir deve bir farenin peşine takılıyor. O fare diyor ki padişah benim, yular bende, ey deve düş peşime. Tabii ki Mesnevi'deki hikaye çok güzeldir hakikaten. Bir süre sonra bir ırmağa varıyorlar. Fare bakıyor ki büyük bir deniz, okyanus önünde. Diyor ki deveye, ey deve diyor çök de sırtına bineyim, beni buradan geçir. Diyor ki deve, hani sen diyor ey fare padişahtın, üstündün, kraldın, ne oldu? Bak diyor şu diz boyu diyor, küçücük bir ırmak burası diyor, dere diyor. Diyor ki fare, ya diyor dizden dize fark var ey deve. Benim dizim bana göre, yani sana göre diz boyu olan şey diyor, bana göre kocaman bir derya, okyanus diyor. Ve tabii orada acziyetini fark ediyor. O zaman diyor ki deve, ey fare atla sırtıma geç. Bir daha da diyor böyle büyüklük ve kibir hastalığına tutulma. Tabii burada çok değişik efendim mecazlar olsa da belki bir manası da şu olabilir. Nefis fare gibi değersiz efendim, ondan sonra hiçbir şeye yapamayan bir varlık, ama o deveyi, o büyük yani o güçlü ruhu kontrolüne almış. Bu sebeple biz de yapmamız gereken muhterem dinleyiciler, o güçlü olan ruhumuzu, o Hakk'a yönelik olan o içimizdeki büyük enerjiyi harekete geçirip o nefis faresini ruha esir etmektir. Maalesef bugün insanların çoğu ayet-i kerimede de buyurulduğu üzere esfeli safilindedir. Niye? Zira Allah'ın verdiği o yüce ruh, o esrin, nefsin esiri olduğu için bir zulüm altında inlemekte, insan küfür ve şirk bataklığında yüzmekte, şehvetinin, rahatının peşinde koşmaktadır. O yüzden inşallah bu İmam Hazretlerinin 99. mektubunu dikkatle okursak, burada bizim fıtratımızın, yaratılışımızın bir bakıma kodlarını, oradaki sırlarını görüyoruz. Esasında bu ruhla nefsin bir araya gelmesi, karanlıkla zulmetin bir araya getirilmesi bir sebebe mebni. Nedir bu sebep? O biz nefsimiz bir binek gibi, bir at gibi, bir efendim hızlı bir vasıta gibi ruhun emrinde olacak. Ruh da o binekle beraber Hakk'a vasıl olacak. İmam Rabbani Hazretleri bunu başka bir mektubunda da işler ve der ki sanki ruh, o latif varlık bir cam gibidir. Bir cam çok değerli olmaz çünkü cam bir ayna gibi karşısındaki efendim cismi gösteremez. Halbuki der, o camın arkasını sırlar isek, sır da bir çeşit kumdur, yani topraktır. O toprakla o camın arkasını bir şekilde sıvarsak ne olur? O cam parçası güzel bir ayna olur ve bütün kainatı içine alır, onları yansıtır. Kıymetsiz bir meta iken pahalı, paha biçilmez bir efendim güzel, kullanışlı alet olur. Bu sebeple işte nefis o camdaki sır gibidir. Evet, her ne kadar ruh kıymetli de olsa, latif de olsa o cam gibi, o sır olmadan, o toprak olmadan pek de bir efendim kıymet ve mana ifade etmez. Şimdi yine devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri bu ruh ile nefis arasındaki o efendim anlaşılması zor olan ilişkiyi bize şöyle tarif ediyor. Daha sonra bu ruhumuz Allah'ın verdiği o sevgi ilişkisi sebebiyle tamamen nefis alemine hücum etti ve bütünüyle nefse yöneldi. Kendini tamamen nefse tabi kıldı. Ruh kendini o kadar unuttu ki artık ruh ismini bırakarak nefsi amara ile anılır oldu. O güzel varlık, Allah'tan gelen o nefhe-i ilahiye, nefse olan o sevgiden dolayı onda fani oldu ve artık ruh değil de nefsi emmare, kötülüğü emreden nefis ismini aldı. Niye? Çünkü o Allah'ın verdiği fıtri sevgiden dolayı. Evet, bu Allah'ın verdiği sevgi esasında bir gerekliliktir. Ama onu aşmak gerekiyor. Yani Leyla sevgisinden Mevla sevgisine ulaşmak gerekiyor kıymetli dinleyiciler. İşte bu ruhun latif olması sebebiyledir ki ruh nefse yönelirse letafetinin kemalinden dolayı yönelmiş olduğu şeyin hükmünü alır. Yani muhterem dinleyiciler, sanki ruh böyle saydam bir efendim bardak gibi, bir efendim sürahi gibidir. İçine ne korsanız, kırmızı bir efendim meşrubat koysanız, siyah bir içecek koysanız onun rengini alır. Ruh kendini unutunca bunun zarur neticesi olarak Allah ile olan daha önceki beraberlik halini de tamamen unutmuş olur. Külliyen gafletin içine batan nefis karanlığın hükmünü almış olur diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Böylece nefis ile ruh arasındaki o dengenin nasıl korunacağını bizlere açıklamış oluyor. Eğer biz nefsimize tamamen yönelirsek tamamen onda fani olur, maneviyattan uzak kalırız. Bunun tersini yapar da nefsimizi tamamen inkar edersek, ki bugün ruhbanlıkta, uzak doğu mistisizminde de bunu görüyoruz. Ruhun en bedenin en tabii ihtiyaçları inkar ediliyor. Evlilik gibi, efendim normal bir mülkiyet içinde yaşamak gibi nefsin zaruri ihtiyaçları reddedildiği için orada da başka aşırılıklar görüyoruz. İnsan tabiatına, fıtratına aykırı işler görüyoruz. Halbuki asıl olan İslam tasavvufunda, özellikle Nakşilik'te, hem ruhun ihtiyaçlarını karşılamak, bunun yanında da nefsin ve bedenin ihtiyaçlarını da unutmamak geliyor. Zira Allah-u Teala her ne kadar bize bu nefsi verse de Nakşilik yolunda, maneviyatında olduğu üzere bizi hiçbir zaman rehbersiz, delilsiz bırakmıyor. Bize daima Allah dostları ile, öncelikle tabii ki peygamberler, ondan sonra da ulema ile, sulaha ile bize daima yol gösteriyor. Bu sebeple muhterem kardeşlerim, insan hiçbir zaman nefsine tam uymamalı. Evet, onun tabii ihtiyaçlarını karşılamakla beraber bunda aşırı gitmemelidir. Evet, şöyle devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Bir insanda ruh ile nefis birbirlerine aşık ve uyumlu bir şekilde bulundukları sürece ondaki zahiri gaflet batini gafletin aynısı olur. Mesela uykuda zahir olan gaflet o insanın iç aleminde de aynen hüküm sürer diyor. Ne zaman ki ruh zahirin sevgisinden yüz çevirip batınların batınına Allah'a yönelerek bu uyumu bozarsa, yani nefiste olan fanilik ve bakilik yok olur da ruh hakiki bakide fena olursa, işte o zaman kul kemale ulaşmış olur diyor. Demek ki muhterem dinleyiciler, burada yapılması gereken nedir? İnsan nefsinde fani olmak yerine nefsini ruhunda, yani Allah Celle Celaluhu'da fani kılmaya çalışmalıdır. Bu sebeple sufiler tarih boyunca daima nefse muhalefeti öncelemişler. Her işte nefsin zıttına iş yapmayı çok hayırlı görmüşlerdir. Niye? Çünkü nefis hiçbir zaman Allah'ın razı olduğu bir iş yapmak istemez. Daima Allah'ın razı olmadığı, şeytanın sevdiği işleri yapar. Bu sebeple sufilerde şöyle bir prensip vardır. Derler ki, eğer önümüze iki hayırlı iş çıkarsa bundan hangisini tercih edeceğiz? Bundan tercih etmemiz gereken nefsimizin daha az sevdiği iş olmalı. Diyelim ki bir İslami kurumda çalışmak, iki İslami kurumda veya birkaç önümüze iş seçeneği çıktı. Nefsimiz en az hangisini seviyorsa en hayırlı iş odur. O görülür ve o işi tercih etmek Müslümanın lehine görülmüştür der İmam Rabbani Hazretleri. Ne zaman ki insan tamamen nefsini kontrol altına alır, onun sevgisinden kurtulur, artık o insana hiçbir maddi zevkler, işler, başka efendim mal, makam, varlık zarar veremezler İmam Rabbani Hazretleri. Bizim nakşilik tabiriyle artık o insan halvet der encümen haline ulaşmıştır. Kalabalıklar içinde bile ruhunu dinler, Rabbini dinler, nefsinin sözlerine kulak vermez. İmam Hazretleri bu kamil sufinin, nefsini yemiş sufinin halini de şöyle anlatır bizlere. Zahiri batın nasıl etkileyebilir ki? Artık batın zahirden tamamıyla yüz çevirmiş ve onu arkasına atmıştır. Yani nefsini, nefsinin arzularını, zahiri her türlü işi arkasına atmış, batın ile, ruh ile, Allah ile meşgul olmaya başlamıştır. Zahirin önünde batına giden bütün yollar kesilmiştir. O halde zahiren gaflet gibi görünen durumlarda bile batının Allah ile huzur halinde bulunması mümkündür ve bunda da hiçbir terslik yoktur. Bu sebeple muhterem dinleyiciler, eğer insan nefsini kontrol altına alabilirse artık dünya olarak kötü görünen bizim madde, varlık, her şey maneviyat hizmet etmeye başlar. Para pul, evet, Hazreti Mevlana'nın tabiriyle bir geminin altındaki o okyanus gibidir. Eğer o okyanus geminin içine girmezse ne yapar? O gemiyi yüzdürür ve onun hedefine ulaştırır. Bunun gibi eğer insan da bir kere nefsini yendi de ruhunu o cisim efendim aleminde hükümran kılarsa, artık hiçbir zaman nefis maddeden, efendim makamdan, şundan bundan etkilenmez. Biiznillahü Teala Allah'ın çizdiği hedef doğrultusunda koşmaya başlar. İşte bu mertebeden sonra muhterem dinleyiciler, insan ne yapıyor? İnsan tekrar aleme geri dönüyor ve diğer insanlığın kurtuluşu için hizmet vermeye başlıyor. Bu ana kadar hani tasavvufta bizim halvet dediğimiz, uzlet dediğimiz haller yaşanıyor. İnsan biraz toplumdan ayrı kalıyor. Niye? Çünkü zayıf insan hala. Zayıf olduğu için kötülerden, başkalarının kötü efendim alışkanlıklarından hemen etkileniyor. Sohbetimizin başlığında demiştik ki ruh latiftir. Kiminle beraberse hemen onun rengini alır. Ne zaman ki ruh artık güçlenir, nefsin tesirinden kurtulur, başkasının rengini almaz, tam tersine etrafında bulunduğu insanlara kendi rengini, kendi tadını, kendi hikmetini verir. İşte bu mertebeye ulaştığı zaman ne yapar? Artık tekrar bu insan Allah'tan insanlığa geri döner. İmam Rabbani Hazretleri bu hali şöyle anlatıyor. Allah Teala bu tür bir bahtiyarlığa ulaşmış birini halkın efsaniyetin karanlıklarından kurtarmak için aleme geri göndermek istediğinde onu es-seyru anillahi billah, yani Allah'tan Allah ile geri dönme yoluyla aleme geri indirir. Bu kişinin teveccühü içindekilere gönül vermeksizin tamamen dünya alemine dönüktür. Yani bu makamdaki, irşat makamındaki o yüce Allah dostu tamamen aleme dönük olarak yaşar ama gönlünde o aleme hiçbir şekilde yer vermez. Zahiren baktığımızda o büyük insan sebeplere sarılmıştır, insanlığın hizmetinde koşturmaktadır. Herkesten daha çok belki sebeplerle iş görür. Buna rağmen gönlünde bu dünyaya karşı en ufak bir sevgi, muhabbet, bir kayma hissetmez. Her ne kadar müptedi salikler ile müntehi sufilerin haktan aleme yönelmeleri zahirde birbirine benzese de ortaklık sadece görünüştedir. Yani şunu demek istiyor İmam Hazretleri, müptedi salikler de zaman zaman böyle manevi haller görülür. Onlar da tamamen dünyadan el tek çekmiş gibi veyahut da dünyanın içinde Allah'a hizmet ediyormuş gibi görünebilir. Ama şu farkla ki müptediler her zaman etkilenebilir. Dünya sevgisine kapılabilir. Dünyanın alayişi ve alayişi onları yolundan kaydırabilir. Müntehi saliklerde ise Allah'ın izniyle bu hal görünmez. Tasavvufu tabiriyle biz peygamberler masum, evliya ise mahfuzdur deriz. Yani peygamberler masumdur. Hiçbir şekilde günah işlemezler. Onlar Allah'ın koruma garantisi altındadır. Evliya ise hata yapabilir. Ne var ki kemale eren, müntehi olan, yani seyri sülükü tamamlayan bir insan da kolay kolay öyle hata ve günaha düşmez. Allah'ın koruması, hıfzı ve emani altındadır onlar. Devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Böyle diyor, yani manevi halleri kemale ermiş, Allah'tan halka geri dönmüş insan insanları hakka davetten vazgeçemez diyor. Artık o insanları irşad etmekle vazifeli olduğunu şöyle ifade ediyor. Müntehi sufinin halktan tamamen yüz çevirip sadece hakka yönelmesi imkansızdır. Çünkü makamı ve mertebesi gereği onun halka teveccühü insanları hakka davet için zaruridir. Ve bu zaruret müntehi sufinin son nefesini verip fani dünyadan baki aleme göçünceye kadar devam eder. Yani muhterem dinleyiciler, Allah'ta vasıl olan ve kemal eren bir sufi bir kenara çekilip oturamaz. Bunu yapmak istese de yapamaz. Yani müptedi olan, maneviyata yeni giren insanlar belki o manevi zevklerle, o hallerle hoşnut olup bir kenara, bir köşeye çekilip bir dağda, bir mağarada ömrünün sonuna kadar Allah'a ibadetle vaktini harcayabilir. Ama vasıl olan müntehi sufi bunu yapamaz. Zira onun eriştiği kemalat artık onun bu nebevi sorumluluğu üzerine alıp Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı vazifeyi yapmasını gerektirmektedir. Bu sebeple biz bazen, hani tasavvuf ehli insanlar, bazen böyle yanlış anlarız. Mesela böyle dağlara çekilen sadece kendisiyle meşgul insanları çok büyük görürüz. Efendim işte İbrahim Nethem Hazretleri mülkünü bırakıyor, padişahlığı bırakıyor, dağlara kaçıyor. Dağlarda zikirle, fikirle uğraşıyor. Bunu çok büyük görürüz. Halbuki bu nakşilikte bir eksikliktir. Zira nakşilikte esas olan insanın kemale erdikten sonra başka insanları kurtarması, başka insanları da Allah'a vasıl kılmasıdır. Başka bir deyişle insanın daha yalnız yerlere kaçması bir bakıma kolaydır. Yani insanın zordan kaçması demektir. Gerçi hadis-i şerifte de bu konuyu şöyle anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar arasında kalıp da onların sıkıntılarına sabreden Müslüman, bunlara sabretmeyen, ibadetle meşgul, kendi halindeki Müslümandan daha üstün olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şöyle diyor yine İmam Rabbani Hazretleri, müntehi sufi irşat için halka geri dönünce daha önce onu perdeleyen hicaplar artık geri gelmez. Yani müptedi insanlar, bu işin başlangıcındaki insanlar en ufak bir şeyden etkilenir, manevi halleri bozulurken Müntehi sufi artık bu alem içinde insana hizmet ederken hiçbir şekilde manevi hallerine bir halel gelmez, hiçbir şekilde o etkilenmez diyor. O daim bir müşahede halindedir. Arada perde olmadığı halde onu mahluklar arasına salıp onların uyandırılmasına sebep ve vasıta kılarlar. Bu büyüklerin hali padişaha çok yakın olan bir devlet adamının durumuna benzer. Her ne kadar onunla padişah arasında ne zahiri ne de batini bir engel olmasa da padişah onu halkın hizmeti ve dertlerini çözmek ile görevlendirmiştir. Yani bu örnek hakikaten çok güzel bir örnek. Düşünün ki siz padişahın çok yakını, çok sevdiği bir vezirini düşünün. O padişah ne yapar? Bu veziri saraydan çıkarır. Belki memleketinin uzak beldelerine, bölgelerine hizmet için gönderir. Zahiren o vezir, o yetkili insan padişahtan uzak düşmüş. Onu her gün göremiyor belki ama o padişaha çok yakındır. Zaten yakın olduğu için padişahın yapması gereken vazifeleri üzerine almıştır. Bu sebeple böyle bir insanın vazifeyi bırakıp da değil mi tekrar padişahın huzuruna geri gelmesi bir kemalat değil, nakıslıktır. Çünkü padişah ondan bir iş istemekte, tabiasının efendim refahı için ona bir vazife vermektedir. İmam Cüneyd-i Bağdatî Hazretleri'nin tabiriyle sona varmak aslında başa dönmektir tabirini kullanıyor. Ne demek sona varmak? Evet, insan işin başında da dünya içindedir. Sona vardığında da tekrar işin başındaki gibi dünyaya geri döner. Ama bu sefer farklı bir ruh haliyle, farklı bir amaçla ve hedefle geri döner. Daha önce dünya için dünyadayken bu sefer Allah için dünyada olur ve diğer insanların kurtuluş için aynen Allah Resulleri, peygamberler gibi fedakarane, can siparane şekilde insanlığa hizmet ile meşgul olur. Şöyle devam ediyor. Sona gelip de başa döndürülenler ile müptediler arasındaki fark budur. Müptedi dünya ile meşgul iken haktan perdelidir. Halbuki müntehi halk ile meşgul iken de Allah'tan perdeli değildir. Hakikaten çok güzel İmam Rabbani Hazretleri burada meseleyi açıklamış. Müptedi insan diyor, hakka hizmet ederken bile, yani namazda bile bazen perdelenir, dünyayı düşünür. Efendim oruç tutarken bile orucundan gafil olabilir. Hacca gitse haccından gafil olabilir. Yaptığı işlerde, dini işlerde bile Allah'ı zaman zaman unutabilir. Bunun aksine ise müntehi sufi dünyevi bir iş bile yapsa Allah'ı unutmaz. Çok ilginç bir farkı hakikaten değinmiş İmam Hazretleri. Ne kadar da güzel değinmiş. İşte muhterem dinleyiciler, müntehi yani seyri sülükünü bitirmiş sufi ile yeni başlayan veya hiç bu yola girmemiş Müslüman arasındaki fark bu. Birincisi, ibadette bile ile bazen hani belki günaha giriyor. Çünkü o namazında farkına varmadan riyaya düşebilir, infakında ucbe düşebilir. Halbuki diğer insan, diğer o sülükünü bitirmiş sufi ise en dünyevi bir iş yaparken bile niyeti halis olduğu için, o işi Allah için yaptığından dolayı ondan bir sevap elde ediyor. Neticeyi bağlamak gerekirse muhterem dinleyiciler, İmam Rabbani Hazretleri pasif bir tasavvufu savunmuyor. Onun nakşilik anlayışında salik son derece aktif olmalı. Kemalatını efendim sağlayıncaya kadar tabii ki o da belli bir uzlet içinde yaşamalı. Ama bir kere insan o sülükünü bitirip de kemalata erişti mi artık dünyanın full içinde olmalı. Ama içinde bulunduğu her ortamda insanları Hakk'a, Rabb'e davet etmeli. İslam'ın yaşanmasına, İslam ahkamının yerine getirilmesine hizmet etmelidir. Hele hele bugünümüzde bu ihtiyaç hakikaten düne göre çok daha büyüktür. Zira bundan belki bir asır önce Osmanlı Devleti vardı. Pek çok İslam devletleri vardı. Dini hayat, manevi hayat devletin koruması altındaydı. Devlet bunlara destek vermekteydi. Halbuki bugün devletler gitti. Hangi doğuya baksak, batıya baksak hiçbir efendim coğrafyada İslam'a destek veren, savunan devletler, hükümetler göremiyoruz. Peki bu hizmetler kimin omuzunda? İşte bu hizmetler tasavvuf ehli, maneviyat ehli, sizlerin, bizlerin omuzunda. Bu sebeple muhterem dinleyiciler, insan kemalata erişmeyi hedef edinmeli. Manevi kemalata erişti mi de tekrar halka hizmet etmeyi kendine amaç bilmelidir. Yani bizim dilimizdeki meşhur tabiriyle halka hizmet, hakka hizmettir. Peki muhterem dinleyiciler, inşallah bu haftalık bu kadar, sizlerle mektubattan güzel bölümleri paylaşmış olduk. Tekrar haftaya görüşünceye kadar hepinizi Rabbime emanet eder. Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet dilerim. Hoşçakalın.
Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerekmez masivayı, gerekmez masivayı.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.